Biliyorum bu sabah da benimle birlikte oldunuz. Evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Paris Louis, good morning, guten morgen, bonjour, buongiorno, dobri utro, cin dobre, yore geld, homenta, selamun aleyküm, kalimera, sabah el hayır, boreda, habari, dilam şvidovisa, doginan, nihao, buenos dias, aloha, ne diyorsanız, günaydın. Yayını hemen unutmadan aşağıdan paylaşır mısınız? Girerken yayına YouTube bu kez bir sürpriz yaptı. Biraz geciktirelim yayını dedi. Bir saattir çırpınıyorum. Yayına giren arkadaşlar görmüşlerdir aslında öncesinde ama neyse, sonuçta sorun çözüldü ve şu anda yayındayız. Umarım herkes iyidir. Akıl sağlığınızı koruyabiliyorsunuzdur. Özellikle dün üst üste yaşadığımız şeylerden sonra herkesin kafası yerindedir. Aşağıdan 3 noktaya dokunmayı unutmasın Periskop izleyicileri. Diğer dostları da çağıralım. Neden? Çünkü dün üst üste öyle saçma sapan şeyler yaşadık ki İstanbul Fatih'te yaşları 48 ile 60 arasında değişen 4 kardeşin birlikte yaşadıkları evde kapıda içeride siyanür var dikkat edin yazılı bir not bırakarak intihar ettikleri ortaya çıktı. İntihar ettikleri deniyor ama bunun ne olduğunu konuşabilecek durum bile yok Türkiye'de. Kimse kimseyi duymuyor, kimse kimseyi görmüyor. Türkiye'nin nüfusu, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre kabaca 82 milyon ama 82 milyonun 81 milyon 750 bin kişisi psikolog, hakim, savcı, avukat, doktor, gazeteci, herkes her şeyi biliyor Türkiye'de. Kimse kimsenin konuşmasını istemiyor. Herkes kilitlenmiş durumda. Bu olay nedir? Nasıl oldu? Acaba başka bir ihtimal de var mı? Hayır. Herkes sosyal medya üzerinden duyar kasmaya başladı. Bakkalın veresiye defteri çıktı ortaya. Sadece bakkalın veresiye defteri değil, ailenin çalışan tek üyesinin, bir müzik öğretmeni olan bir hanımefendinin, aslına bakarsanız doğru anlamda ailenin sosyal hayata da katılan tek üyesinin maaşına aciz geldiği, işte Fatih'te yaşayan cübbeli sarıklıların o anda nerede olduğu, sadece bunlar değil ya, insanların o ana kadar neden ilgilenmedikleri falan. Zannedersiniz ki bir şey olduğu zaman insanlar bir yerde kötü bir şey yaşıyor, o anda orada kötü başka hiç kimse yok. Hiç. Herkes sonradan geliyor orada ve birileri bulup hemen intikam almaya çalışıyor. Ya bu olay üzerine konuşacağız. Hiç de öyle karnımızdan falan konuşmayacağız. İki, bence en az onun kadar ağır başka bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzun süredir yürütür gibi yaptığı ama bir yandan da ne yaptığını çok anlatamadığı bu kaynaştırma sınıflarıyla ilgili kelimenin tam anlamıyla iğrenç, aşağılık bir olay yaşandı. Çocuklardan kaynaklanan bir olay değil, velilerden her zaman olduğu gibi çocuklarına kendi hırslarını, kinlerini, ne bileyim hayatta yapamadıklarını üstlerine yükleyen velilerin elinden çıkmış tuhaf bir hikaye. Aksaray'da bir okulda veliler çocuklarının otizmli çocuklarla birlikte okumasını protesto etmek için okul çıkışında çocukları yuhaladılar aileleriyle birlikte. Ya gerçekten mide bulandırıcı bir şey bu. Hakikaten mide bulandırıcı bir şey. Toplumun nereden nereye geldi? Yani birileri söylüyor ya nereden nereye falan diye. Buradan buraya geldiğini gösteriyor bize. Sadece bu kadar. Daha ötesi yok. Ama o velilerin ruh haliyle yetişmiş onlarca çocuk çıkacak ortaya. Beni en çok ilgilendiren hikaye bu. Gerçekten baştan beri en çok ilgilendiren şey bu. Sadece bu. Çünkü o çocuklar büyüyecekler ve tıpkı velilerinin yetiştirdikleri gibi ortaya çıkıp kendi çocuklarını yetiştirecekler. Bu olayın Aksaray'da olması, İstanbul Aksaray'da olması, Niğde'de, Tokat'ta, Rize'de, Gaziantep'te olması değişmez. Bakın böyle bir şeyin olabiliyor olması yeterli. Bizim hala bunun üzerinde konuşabilmemiz yeterli. Niye biliyor musunuz? Sevgili Burçak'ın söylediği gibi vicdansızlık bulaşıcı bir şey ya. Çok bulaşıcı bir şey. Üstelik statüyü siz istediğiniz yerden koyduğunuz için vicdansızlık kavramının içine her türlü tuhaf görüşünüzü de sokabiliyorsunuz. Yani birileri bir şeylerle ilgili vicdansızlık tanımını çok rahatlıkla yapabiliyor. Hiç sıkıntı duymuyorlar. Pardon, şuradaki ışıklardan bir tanesini yakmayı unutmuşum. O çocuklar ne olacak? Aynı anneleri, babaları, kendilerini okula getirip götüren her kimse, babaanneleri, dedeleri, o yuhalama korosuna katılanların yaptıklarını yapacaklar büyüyünce. Yani onlar için hayatta engelli olmayacak mesela. Engelli insan olmayacak. Hani burada hep konuşuyoruz ya, bazılarının hayatında böyle şeyler var çünkü. Bazılarının hayatında çok tuhaf işler oluyor. Onların hayatında engelli yok, başörtülü yok, Kürt yok, laik insan yok, Atatürk'ü sevenler yok. Herkes kendi dünyasının gerçek dünya olduğunu anlatıyor insanlara. Bu kadar. Ondan sonra da diyoruz ki, ha bu işte Sema Hanım'ın söylediği, engelliler toplum hayatına katılamıyor. Ya kardeşim, engelden kastının ne olduğu konusunda anlaşabilmiş değiliz bir. İki, bu konuda devlet sürekli bir şeyler yapıyormuş gibi görünüyor ama bu vicdansızlığa müdahale edilemiyor. Hiç kimse bir şey söylemiyor ya. Ya o çocukların birlikte yaşayacakları insanları, hele hele yaşlılarını tanıması çok önemli değil mi? E bakın, sosyal medyada İstanbul Fatih'te yaşanan olaya duyar kasan arkadaşlarım pek çoğu Aksaray'da yaşanan bu olayı görmedi. Niye? Çünkü sosyal medya bizim hayatı gerçekleştirme alanımız oldu artık. Ciddi söylüyorum. Herkes aynı şeyi anlatıyor. Orada kalabalık bir koroya katıldıysanız, kalabalığın rahat ilerlediği bir trene bindiyseniz rahatsınız. İstediğiniz gibi sallayabiliyorsunuz. Hangi tren daha kalabalık diye bakan aşağılık tipler var. Hangi tren daha kalabalıksa ona biniyor. Ve bütün bunlar yaşanırken yayının başlığındaki gibi Amerika'ya gidiyoruz biz. Gidiyoruz. Dün sabah burada konuştuk. Ben size dedim ki Amerika seyahati olacak kardeşim. Olacak. Hiç sağa sola kıvıranlara falan bakmayın. Telefonla görüşeceklermiş de telefondaki havaya göre bakılacakmış da falan. Geç bunları. Geç. Nasıl? Hayırlara vesile olacağı düşünülüyormuş Amerika ziyaretinin. Hangi hayırdan bahsediyoruz? Bugün hem o hayıra bakalım hem de bizim içinde yaşadığımız toplumun bugünkü koşullarında bu toplumdan hayır çıkar mı onun üzerinde tartışalım. Hem de iç karnımızdan konuşmalı. Çünkü Amerika seyahatinin içinde şunu anlatmamız gerekiyor bizim insanlara. Nasıl bir seyahat olacak bu? Nasıl? Anlatın hadi. Nasıl bir seyahat olacak? Mesela oraya gidilirken Türkiye'nin başındaki Halkbank soruşturması belasını, Türkiye'nin bazı bakanlarının, bazı eski bakan ve milletvekillerinin haklarındaki soruşturmaların devam edip etmeyeceğini, Türkiye'yi tek başına yöneten insanla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'ni şov yaparak yöneten bir tipin dışında Senato'nun, Temsilciler Meclisi'nin hala her an bir karar alabileceğini görmezden mi geleceğiz mesela biz? Bunlar yaşanmadı mı? Biz bilmiyor muyuz bunu? Daha iki gün öncesine kadar Sayın Başbakan ziyareti yapmamalı falan diyen insanlar bugün nasıl sindirecekler bunu? Bakın bizim vicdansızlığımız gelip aynı noktada düğümleniyor. Yani İstanbul Fatih'te yaşanan, Aksaray'da yaşanan ya da Amerika seyahatiyle yaşanan olay birbirinden farklı değil. Gerçekten değil ya. Gerçekten değil. Çünkü biz sorgulama yeteneğimizi kaybettik. Bugünkü iktidarın eliyle yapıldı bu. Pırıl pırıl tertemiz çökertildi toplum. Ve hala sokuşturulan şey dün bile aynı şey anlatılıyor. Dindar nesiller yetişecekmiş de onlar hayata daha iyi bakacakmış. Bugünün işte nesli. Bugün bahsettiğiniz insanlar. 78 tanesi Anadolu Kartal İmam Hatip'ten çıkmış adamların dindar nesil olmadığını söyleyemezsiniz herhalde. Türk Hava Yolları açısından en azından dindar neslin elinde gidiyor şu anda. Aksini iddia edebilecek kimse var mı? Yok. E tamam da o dindar nesil topluma ne kazandırdı? Hadi konuşalım. Toplumun bir kısmı hala görmezden geliniyor. Bakın İstanbul Fatih'te bir olay yaşanıyor. 4 kardeş. Yaşları 48 ile 60 arasında değişen 4 kardeş. Hiçbiri evlenmemiş. Önce buna doyar kasıyor herkes. Neden evlenmemiş? Evlenmediyse vardır bir sıkıntısı. İnsanlar evlenmek zorunda mı? Önce bu tartışma 2,5 saat devam ediyor. Dün gece ben oturup tweetleri, İnanın yani delinin pösteki saydığı gibi oturup saydım. Ya 250 tane sırf benim hani sosyal medyadan tanıdığım, izlediğim izlemediğim ama en azından kim olduğunu bildiğim insan bununla ilgili görüş belirtmiş. Herkes evlenmek zorunda. Mevzu gelip oraya dayanmış. Herkes evlenmek zorunda mı? Evlenmeyelim. Hani Soner Yalçın kafası var ya. Sizin katıldığınız bir Halk TV programında tribünler sizi coşturduğu için siz işte laik kadınlar olarak minnetinizi eksik etmeyeceksiniz falan gibi abuk bir düşünce var ya, aynı düşünce bu. Hiçbir farkı yok. Onun için bundan 25 sene önce bu toplumu karıştırmak için tırnak içinde dindar kesimden gelip hani pezevenk kavramını, kusura bakmayın, bunu böyle kullanmak gerekiyor. O günün gündeminde ortalığı karıştırmak için kullanan yaratıkların bugün de ortaya çıkış gerekçelerinden farklı değil ki. Herkes kendi topluluğunun içinde elinde taş hazır bekliyor. Taşı atacağı yeri çok iyi biliyor çünkü. Taşın kime değeceği konusunda hiçbir fikri yok. Hiçbir fikri yok. Ama yeter ki atayım, kalabalık beni görsün, ben de o taş atan güruhun içindeyim diyebileyim. Niye? Rahat edeceğim o zaman. Gelin İstanbul Fatih'teki olayı konuşalım hadi. Hadi burada sabahtan beri insanlar yazıyor. İsmail Saymaz üzerinden. İsmin hiçbir önemi yok ya. Boş verin. Fahrettin Cürekli Batur öyle yazmış olsun. Bu olay sadece ekonomik olmayabilir. Evet. Bu olay sadece ekonomik olmayabilir. Şu çıkarsa ortaya ne diyeceksiniz? Çok rica ediyorum. Daha önce defalarca bu yayınlarda denk geldik ve konuştuk. Ya kardeşim bakın size şunu anlatmaya çalıştım. Benimle birlikte pek çok gazeteci arkadaşım farklı gerekçelerle benzer olayları gördük, yaşadık. Ya bunun arkasından şöyle de bir şey çıkabilir diyorsun, hoppa üstüne atlıyor insanı. Evet, ben size kendi görüşümü söyleyeyim mi? Bakın bu olay çok büyük ihtimalle ailede sosyal hayata katılmış tek insanın, yani o hanımefendi var ya müzik öğretmenliği yapan, işte müzikollerde şarkılar söyleyen gece kulüplerinde falan, muhtemelen onun canına tak etmesi sonucu toplu bir katliam olarak çıkacak. Göreceksiniz. İnsanların hani bunu böyle getirip bir tarikat intiharına falan bağlamalarını gerçekten anlamıyorum ben. Ama bakıyor insanlar sosyal medyada kim kalabalıksa hemen onun trenine atlıyorlar. Böyle bir şey çıkarsa ne diyecek? Hani dünden beri duyar kasan insanlar, bakkal defterini paylaşanlar falan. Karşılıklı yemek yerken insanların çekilmiş fotoğraflarını hiç de öyle asosyal tipler değilmiş kardeşim falan diye paylaşanlar. Ya kardeşim bırakın, bırakın insanlarla ilgili ne olduğunu polisin raporları aydınlatsın. Haksız değilsiniz şu noktada. Bugüne kadar ortaya çıkmış raporların nasıl değiştirildiğini, nasıl dönüştürüldüğünü, nasıl geciktirildiğini. Şule Çet davasında DNA raporu çıktı. Okuyun bakalım bugün DNA raporunu. Vicdanınız alacak mı? Diyor ki DNA transferi konusu gerçekten de sanıkların söylediği gibi basit bir el sıkışmayla ya da cinsel taciz sonucunda zorlamayla bulaşmış olabilir. Biz bunu tespit edemedik. Hadi bakalım ne yapacağız şimdi? Ya ortada gencecik bir kız var, öldürüldü. Ama hepimiz çok iyi biliyoruz ki Rabia Naz cinayetinde olduğu gibi bu olayın üstünün örtülmesi istendi. İncelemeler, araştırmalar hiçbiri zamanında yapılmadı. Biz bunu biliyoruz. Ankara'da bir Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilinin evinde yaşanan Nadira cinayetinde de aynı şeylerin olduğunu düşünüyoruz. Niye? Çünkü güven duygumuzu kaybettik hepimiz. Hepimiz kaybettik ya. Yaşanan hiçbir şeye inanmıyoruz. Kendinize açıkça itiraf edin. Hiçbirine inanmıyoruz. Herkes altında bir şey arıyor çünkü. Yok ya kesin öyle olmamıştır. Kesin öyle olmamıştır. Herkes bunu söylüyor. Nasıl olduğunu nasıl tartışacağız biz? Çok özür diliyorum ama nasıl tartışacağız? İstanbul Fatih'te yaşanan olayla ilgili. Ekonomik krizin bu durumu tetiklediği. Ya kardeşim bu zaten bir veri. Neden biliyor musun? İnsanların bakkala çakkala yaptıkları borçlar değil sadece. 4 yetişkinin aynı evde yaşadığı, üstelik içlerinden bir tanesinin yıllardır obez olduğu ve evden çıkamadığı bilinen bir durumda. İnsanların tek kişinin maaşıyla yaşayamayacağını düşünmek çok mu zor? Çok mu zor? İşin zaten verili boyutu o. Ama bu işte ne olduğunu konuşabilecek durumda değiliz biz ya. Kimse kimseyle konuşmuyor Türkiye'de. Gerçekten hiç kimse kimseyle konuşmuyor. Herkes sadece bağırıyor. Sabahtan akşama kadar bağırıyor. Ne oldu ya? Bir dakika bir sakin şekilde tartışalım, konuşalım diyemiyor kimse. Herkesin hükümleri var. Hani Sabahattin Ali'nin o kürk mantolu Madonna'da söylediği gibi peynirin cinsi üzerine, peynirin efsafı üzerine dakikalarca düşünebilen insanlık biriyle ilgili kararı anında verip söyleyebiliyor. O zaman bu ülkenin polisine, savcısına, hakimine, avukatına ne gerek var? Hakikaten adli tıp uzmanına ne gerek var? 82 milyonun içinde kabaca 80 milyon adli tıp uzmanı var Türkiye'de. Öyle olmalı. Dün ben sosyal medyada gece saat 3'e kadar neredeyse uğraştım ve gördüğüm o. Herkes adli tıp uzmanı Türkiye'de. Herkes çözmüş mevzuyu. Bakın böyle bir durumun içinde Amerika seyahatini konuşmak ters gelmesin size. Yaşadığımız aynı şey. Çünkü o seyahat yapılırken insanların eline yalan bırakılıyor ya. Net bir şekilde yalan bırakılıyor. Deniyor ki ya tamam hayırlara vesile olacak. Hayır mı? Ya Bülent Ecevit'le konuşan Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanının tavrından sen idrardan karakter tahlili yaparak Türkiye'yi aşağılıyor diyorsun. Ana avrat küfreden bir mektubu görmezden gelmemizi istiyorsun sonra. Ve diyorsun ki Amerika Birleşik Devletleri seyahatinden hayır çıkacağını düşünüyorum. Vallahi hayır çıkacağını umarım doğru düşünüyorsundur. Nasıl bir hayırdan bahsediyoruz? Mesela soruşturmaların tamamı bitecek mi? O biraz sıkar. Niye biliyor musun? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Temsilciler Meclisi'ne de Senato'ya da söz geçiremediğini gördük biz. Onu geç. Kimsenin orada onu salladığı falan yok. Anca televizyon ekranına çıkıp şov yapar gibi Abu Bakar al-Baghdadi is dead falan diyor herif. Soruyorum ya. Biz giderken hani öyledir ya ziyarete giderken yanımızda hediye götürürüz. Ne götüreceğiz? Bağdadi'nin işte karısı, karısının kız kardeşi, eniştesi yani onun bacanağı, kayınçosu, görümcesi bunları beşil bir yerde gibi götürüp takacak mıyız? Dün sosyal medya üzerinden öyle bir mesaj verildi ki insanlara cart diye çakıldı mesaj. Kozmos İletişim Başkanı da kullandı bunu. Elimizde işte sorguları devam eden Bağdadi'nin ailesi var falan diye. Ya size tuhaf gelmiyor mu kardeşim bu Amerika Birleşik Devletleri seyahatinin kesinleşmesiyle birlikte bunların da ortaya çıkması? Ha? Çünkü öyle bir anlatılıyor ki Tayyip Erdoğan konuşmasında diyor ki ya ilk kez burada açıklıyorum. Biz de. Ben şimdi de hanımını da biz aldık. Hanımını da biz aldık. Hanımını Bağdadi'nin. Çok özür dileyerek bir daha soruyorum. Mesela sizin bu hanım bakışınızın içinde dandik ve benim vergimden düşen her kör kuruşu haram zehir zıkkım olarak olsun diyerek lanetlediğim Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı o anlamsız dandik kamu spotu var mı? Hayır itiraz etmeyin. Bugün konuştuğumuz vicdansızlığın içinde o da var. Kadın sadece işine hizmet eder. Sadece. Kahve getirir, götürür. Sıkıntısı şudur. Diyanet de orada zaten müdahale eder. Eşi elinde telefonla oynarken kafayı kaldırıp bakmazsa çok ayıp eder. Ona bakma, eşine bak, hanımına bak. Bu yani. Hanımına bakıyorsan, göz göze geliyorsan tam sorun yok. Kapat artık dükkanı. Bu kadarını yapabiliyorsan tamam bitmiş. Bizim hayatımız iyice küçültülmeye çalışılıyor arkadaşlar. Hayat bu kadar deniyor. Sosyal medya üzerinden gördüğündür hayatın deniyor sana. Sosyal medyadaki kavgadır. Bu kadar. Aksaray'da çocukları yuhalayacak kadar alçalabilmiş bir grup insandır senin hayatın deniyor. Değil ya. Bu kadar değil. İtiraz kültürünü böyle kaybediyoruz işte biz. Hayat öyle bir bombardımana tutuluyor ki sesini çıkartma deniyor herkese. Sorgulama. Niye? Ben açık yüreklilikle ve bas bas bağırarak söylüyorum. Bu seyahat Türkiye'nin gururunu, onurunu, haysiyetini yerle yeksan etmiş bir durumdur. Bu kadar net. İstediği kadar binlerce troll salıp bağırsınlar insanlar. İstediği kadar binlerce trollü salın. Türkiye'nin dış politikası bu ziyaretle boka batmıştır. Nokta. Niye? O kadar aşağılandıktan sonra geleceksin kardeşim buraya deyip o telefon kapatıldıktan sonra ne olacak? Çiler Hoca'nın söylediği gibi işte Çiler Dursun. İnsanlar açlıkla disipline ediliyor. Önce yoklukla korkutulup, baskıyla korkutulup, açlıkla terbiye altına alınmaya çalışılıyor Türkiye'de. Yani bu haberlerin kullanılışı bile, İstanbul Fatih'teki haberlerin kullanılışında sorgulama yeteneğimizi kaybetmemiz bile buna yön veriyor. Bakkalda alacak defterleri çok kalabalık, 2260 lira varmış borçları, işte maaşına da haciz gelmiş. Ya bir soralım. Niye maaşına haciz gelmiş olabilir? Ailenin tek bireyinin, çalışan tek bireyinin maaşına niye haciz gelmiş olabilir? Bakın ben bir gazeteci tecrübesiyle size söyleyeyim. Şöyle haberler çıkarsa şaşırmayın. Yarın, öbür gün. Müzikollerde, gece kulüplerinde şarkı söylüyordu hanımefendi. İşte birileri şikayet etmiş. Sosyal medyadan bas duyarı ondan sonra. Hangi şerefsiz namusuyla çalışan bir kadının işte çalışmasını engellemiş falan. Yapıştır. Bir turda oradan gideriz. Ama asıl konuşmayı kaybediyoruz biz ya. Ya Türkiye'de İstanbul'un göbeğinde dünyanın en büyük kentlerinden bir tanesinin göbeğinde dört insan hayatlarına son veriyor. Bakın o rezervi koyarak bir kez daha söylüyorum. Bu iş bence bir cinayet çıkacak. Çünkü ailede psikolojik tedavi gören insanlardan bir tanesi, kendi hayatını idame ettiremeyecek durumda obeziteyle boğuşan başka bir tanesi ve hayata küsüp artık ne yapacağını bilmeyen üçüncü bir şahıs var. ve onlarla birlikte yaşamaya çalışan, 5 yıl önce ailede direnci devam ettirebilecek bir anne figürünün de ortaya çıkmasından sonra tek başına bu aileyi yükseltmeye çalışan bir insan var. Bu şu gerçeği değiştirmiyor. Ne olur bunu koyun bir kenara. Ya bizim toplumumuzda sokakta 4 insan öldü ya. Ama buna duyar kasan insanlar 6 yaşında bir çocuğun Türkiye'nin sadece doğusunda veya güneydoğusunda devlet şiddetine maruz kaldığı için dövülmesine sessiz kalıyor. Günlerdir pazartesiden beri aynı şeyi konuşuyoruz. Ben görüşümü açık yüreklilikle söyledim ve tavrımın da arkasındayım. Ahmet Altan'la Nazlı Ilıcan'ın tahliyesi bu ülkede vicdanı kanatmıştır, hala da kanatıyor. Çıkmasınlar mı? Çıksınlar. Baştan zaten içeri girmemelerdi. Girmemelilerdi. Ama bu yargılamanın devam etmesi gerekiyordu ya. Şimdi bunu konuşan insanlar bir yandan mesela Selahattin Demirtaş'ın, mesela Osman Kavala'nın cezaevinde olduğunu unutuyorlar ya. Umurlarında değil. Bizi kendi küçücük alanlarımıza hapsediyorlar. Farkında değil misiniz? Sen sadece Aksaray'daki olayı konuş. Sadece İstanbul Fatih'teki olayı konuş. Amerika seyahatini konuşma mesela. Niye? Ekonomi boka batmış. Niye konuşmayalım? Bu seyahat, bu ziyaret bize ne getirecek, ne götürecek? Biz Amerika'ya gidiyoruz. Amerika'ya. Çok özür dilerim. Gidiyoruz. Ne olacak kardeşim? Gidiyorsun da ne yapacaksın? Bir anlatsana bana. F-35'lerin önündeki engeli mi kaldıracaksın? O biraz zor. Sana o şov yapan tip muhtemelen hallederiz falan diyecektir ama o kendi kıçının derdinde şu anda. Azil süreci takır takır işliyor ve o canının derdine düşmüş durumda. Seninle ilgilenecek durumu falan yok. Seni sadece orada alıp bir figür olarak kullanacak. Ben bu adamlara mektup yazdım. Ana avrat küfrettim. İstediğim baskıyı yaptım. İstediğim yıldırmayı yaptım. Rahip Brunson'u da aldım. Oradaki çıkarlarımı da sağladım. Üstelik dedim ki ben Suriye'den çıkacağım falan diye. Sonra da çıkmadık biliyorsunuz. Hala oradayız. Çünkü ben petrolü seviyorum. Çağırdım geldi. Yine gelir. Dükkan sahibi benim. Al sana vicdan. Hadi konuşalım. Hangi vicdan? Bu ülkede kendini ülkücü diye tanımlayan insanların hani delirdiği anda Türk'ün çıkarları falan diye bağıran insanların bunun karşısında ne söyleyeceğini ben gerçekten merak ediyorum ya. Gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar. Hani hep söylüyorum ya bizim siyasi görüşlerimizin farklı olmasının zerre kadar önemi yok. Ama siz kendinizi tanımlarken başka bir yerde konumluyorsunuz aynı zamanda. Ne diyorsunuz? Ben gerçekten çok merak ediyorum ya. Nasıl yutacaksınız mesela bunu? Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen muhteşem haberleri mi bekleyeceksiniz? Gitmenize gerek yok ki. Türkiye'de medya zaten onu ayarlıyor. Çok rahat ayarlıyor. Vallahi bugün Ahmet Hakan genel yayın yönetmenliğinin ilk gününde ama çok böyle alçak gönüllü bir adam. Gerçekten köşesini terk etmemiş. Vallahi ben hani birçok insan şunu düşünmüş olabilir. Ben olsam Ertuğrul'u çizerim aynı sayfaya otururum. Ertuğrul'u da benim sütuna sokarım şöyle incecik tek sütun. Yaz ulan burada yazıyorsan diye. Hayır. Kendi sütunundan haberler vermiş. Yazmış yine. Demiş ki eskiden biz mektup atardık. Hadi ya. Vatkalı ceket giydik. Yalancısın sen. Sen onları giymedin ki. Evet yani 80'lerde öyle arıza durumlar yaşandı. Ama sen giymedin. Sen çünkü o zaman da Afgan devrimi üzerinden giden bir kafanın içindeydin. Yoktu zaten öyle bir şey. Sen sadece o sosyal medya trenine bir yerinden binmeye çalışıyorsun. Derdin o. Yani ben de Nişantaşı çocuğuyum kardeşim. Bak Hürriyet'e genel yayın yönetmeni olduk ama bir ben eski mahalleyi terk ettim. Olayım o değil zaten. İki, ulan genel yayın yönetmeni oldum ya. Biraz rahat bırakın. Bunu da o vicdan kavramının dışında düşünemezsiniz arkadaşlar. Toplum bozuldu toplum. Küçücük alanlarına daraltılıp sokuşturulmuş insan kümeleri var artık Türkiye'de. İktidarın tam da istediği şey bu işte. Sıkışıp kendi alanında yaşa. Ben bir şey olduğu zaman sana sinyal çakacağım. Sen bak o arada hangi tren kompartmanı kalabalıksa ona bin. Çünkü oradan istediğin yere taş atabilirsin. Kalabalıksınız. Kendi kendinizi halledin işte. Alt alta dizin şu konuştuklarımızı ve lütfen deyin ki ya evet Amerika seyahati bu yaşanan vicdansızlığın dışında bir konudur. Vallahi değil. Aynı şeyi yaşıyoruz. Ya Türkiye'nin dış politikasını tartışamıyoruz biz. tartışılması engelleniyor. Bu yaşanan saçmalığın ne kadar uyduruk bir şey olduğunu tartışamıyoruz. İstanbul Fatih'te yaşanan 4 insanın hayatına son verilmesiyle neticelenen bir olayı tartışamadığımız gibi. Aksaray'da yaşanan aşağılık bir işi tartışamadığımız gibi. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu olaylar yaşandığında bırakın İstanbul Fatih, yanınızdaki apartmanda yaşansa kaç taneniz severek müdahale edeceksiniz? Buyurun. Aksaray'da yaşanan olaylarda o veliler hakaret ederken, bağırıp küfrederken, çocuklara yuhalarken, üstelik muhtar eliyle yapıldığı ortaya çıkmışken Aksaray'da yaşayan kaç kişi müdahale etti buna kardeşim? Bak konuştuğumuz tam da budur işte. Bizi kendi alanlarımıza sıkıştırmaya çalışıyorlar. Ve toplum buna gönüllü olarak destek veriyor. Niye? Kalabalık kompartmanların içinde rahat edeceğini biliyor çünkü. Yaşananların hiçbiri diğerinden farklı değil. Emin olun alakasız da değil. Biz aynı mantıksızlığı, aynı vicdansızlığı yaşıyoruz şu anda. Bugün burada görüş belirten insanların da içinde bulunduğu gruplar dün İstanbul Fatih ile ilgili olayda birilerine saldırmayı kendinde hak gördü mesela. Nasıl söylersin bunu? Ekonomik durumdan bağımsız nasıl değerlendirirsin? BEDAŞ gelmiş elektriğini kesmiş. Peki ben sana şunu soracağım kardeşim. Benzer durumlarda devletten ne kadar vicdan bekledin ki şimdi BEDAŞ'tan aynı vicdanı bekliyorsun? Elektriği kesmek için hiç olmazsa bekleyeydin. Benzer durumlarda nasıl yaptın? 6 yaşında bir çocuk darp edilerek gözaltına alınırken sen devletten vicdan bekledin mi? He? Haksız yere insanlar yatırılırken devletin vicdanını sorguladın mı mesela? 60 yaşında bir insan darp edilirken anne diye bağıran bir adamın 60 yaşında bir insan niye annesini arar diye sordun mu hiç? Bak sen günlük yaşıyorsun. Sen günlük yaşıyorsun. Gün içinde beliren olaylar senin kalabalık tren kompartımanını seçmeni sağlıyor çünkü. Rahat ediyorsun. Bir yere yanlıyorsun. Orada birileri bağırıyor, küfrediyor, hakaret ediyor. Gerektiğinde sesini de çıkartmıyorsun sen. Ama o kalabalığın içinde huzurlusun. Vicdanını çok güzel kandırabiliyorsun çünkü. Ne vicdanı ya? Yok ki. Yok. Onlar yaşandı geçti. İstanbul Fatih'teki olayı ne kadar konuşacağız? Ben size söyleyeyim. Yeni ve daha önemli bir olay yaşanana kadar. Ben 2-3 gün diyorum. Ama bakın şu yayının başından beri söylediğim haberleri unutmayın. Çıkacak bunlar çünkü göreceksiniz. Kadının zaten maaşını devlet haciz koyarak durdurmuş. Çünkü gece müzikollerde çalışıyormuş falan diye göreceksiniz. Ahlak sorgulaması yapılacak bunun üzerinden. Bir sürü deli çıkacak piyasaya yine. Ama asıl olan senin bu olayı nasıl sorguladığın güzel kardeşim. Sorgularken dinleyip dinlemediğin. Çünkü dinlemiyorsun. Gerçekten dinlemiyorsun. Belli değil. Vicdanının sesini. Dinlemiyorsun. Onu durdurmak işine geliyor çünkü senin. Onu durdurduğun zaman olaylara bir film izler gibi bakabiliyorsun çünkü gönül rahatlığıyla. Senin dışında İstanbul Fatih. Salla. Ben Ankara'dayım. Bana ne ya? Öbür tarafta Aksaray'da otizmli çocuklar okul çıkışında yuhalanıyor. Aksaray mı? Bana çok uzak ya. Vay şerefsizler deyip kapatıyorsun mevzuyu. Değil mi? 6 yaşında bir çocuk dövülüyor. Darp edilerek gözaltına alınıyor. Batma aman batma oho falan diyorsun. Öbürü Zonguldak'ta yaşanıyor. Bana ne diyorsun? Ne zamana kadar? Yok o geyiğe girecek değilim. Önce Yahudileri aldılar. Sesim çıkmadı. Ben Yahudi değilim falan. Onu Yılmaz Özdil yazısında okur vicdanınızı rahatlatırsınız. Birbirinizle paylaşırsınız WhatsApp gruplarında. Söyleyeceğim o değil. Çünkü senin kendinle konuşman gerekiyor kardeşim. Eğer diyorsan ki bana ne ya Amerika'ya gidiyoruz biz hayat sana güzel. Vallahi kıymetini bil. Ne mutlu sana ki fikrin yok. Rahat yaşa. Ama öbür türlü bu topluma bakacaksan doğru düzgün bakmak zorundasın. Bakmak zorundayız. Bunu yapabilmek için de kalabalıklardan korkmamamız gerekiyor. Birileri sadece kalabalık olduğu için hak iddia ediyor bu ülkede çünkü. Kimi siyaseten daha fazla oy aldığı için, kimi kendi görüşü iktidarda olduğu için, kimi dinden kaynaklanan yepyeni bir güç tanımı yaptığı için ama sen insansın, ben insanım. Benim savunacak fikirlerim var. Senin de olmalı. Diyor sanki Amerika'ya gidiyoruz biz. Vallahi bir 501 Levi's hayatı bağlayacaksan ne mutlu sana. Oradan gelip gidecek bir iki de hediyelik eşya varsa. Biz de zaten hediyemizi hazırladık. Bağdadi'nin karısı, baldızı, bacanağı, görümcesi, eniştesi hep beraber beşi bir yerde gibi takacağız. Oh mis. Neyi düşünüyoruz ki? Gazeteler salla onları ya, iki gün yazar onlar da unutur. Göreceksin. Yeni hikaye lazım çünkü. Bu toplumun vicdanını kandırabilmek için çok yeni hikayelere ihtiyacımız var. Çünkü o hikayeleri yutmaya hazır insanlar bekliyor zaten. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden gelip canımızı yakmasına rağmen bazı şeyleri, üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilerek konuşmaya razı oluyorsunuz burada. Evet, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Ama aynı ülkeyi seven insanlarız biz. Bu toplumun hayatının daha iyi olmasını istiyoruz. Biz düşünüyoruz ya. Beyinlerimiz çalışıyor, kalbimiz atıyor. Arasında bir köprü var. Biz yaptık, biz. Vicdan onun adı. Onu yitirirsek her şeyi yitiririz. Doğru bakmak bunun için önemli. Bunun için bir araya gelip konuşmamız önemli. Birbirimizden korkmamamız önemli. Kalabalıklardan, kitlelerden ürkmememiz önemli. Çünkü sadece kalabalıktan kaynaklanan bir güç hayatınızı değiştirecekse o kalabalıkların niteliği değişecek. Yarın sizi, beni korkutacak kalabalık, kitle bambaşka bir yerden gelecek. Ama korku bu ülkede sürekli devam edecek. Direnmek, burada yapmaya çalıştığımız şey bu işte. Tamam ya, doğru söylüyorsun. O zaman şöyle yapalım. Ben şeyi nasıl yapacağım? Yani bu yayın sürsün, ben de destek vereyim. Nasıl yapabilirim? Vallahi bak şöyle yapabilirsin güzel kardeşim. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarını ileterek bu yayını destekleyebilirsin. Sadece bu mu? Hayır değil. YouTube kanalında, YouTube aç, oraya arama çubuğuna Ünsal Ünlü yaz. Büyüteci tıkla, zaten benim kanala yönlendirecek seni. Orada abone ol tuşunu göreceksin. Bir de ona tıkla. Merak etme, 5 kuruş bile istemeyecek senden. Sadece bir mail adresi. Yanında bir de onun zil işareti var. Ona da dokunacak olursan yayınlar başladığında haber alacaksın. Bitti mi? Hayır. Ünsal@ünsalunlu.com benim mail adresim. Katkı iletmenin başka yollarını merak ediyorsan lütfen oraya da bir mail at. Ben de bir maille yanıtlayayım seni. Ama en büyük desteğinin burada bulunmak olduğunu lütfen aklından çıkartma. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat kadar sonra gazeteleri getireceğim ben size. Uygunsanız o yayını beklerim. Gelin gazetelerin üzerinden bakalım. Açık yüreklilikle söylüyorum. Ben de çalışmadım gazeteleri. Ben de görmedim. Hatta bugün onunla uğraşacak zamanım yok. Çünkü elimde bir şey var. Onunla uğraşıyorum. Yetiştirmem gerekiyor. Gazeteler bugünün sürprizi olsun. Açar bakarız ne olduğunu. Uygun değilsen yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsan buradayım. Oraya gel. Hayatı orada konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.